İsa Mesih kimdir? Onun kişiliği, yaşamı, öğretişi nedir? Bunları dört ayrı yazar, ayrı yönlerden Tanrı'nın esiniyle kaleme almışlardır. Bu dört yazar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'dır. Ünlü bir Tanrı bilimciye göre İncil'in Matta kesimi yazılmış olan en önemli kitaptır. Matta, İsa Mesih'i bir kral olarak tanıtmaktadır. İncil'de Markos kesimi yazılan en bilinçli kitaptır. İsa Mesih bu kesimde mükemmel, harika bir hizmetçi olarak tanıtılmaktadır. Luka parçası yazılmış olan en güzel kitaptır. İsa Mesih bu kesimde merhametli ve sevecen insan oğlu olarak tanıtılmaktadır. Yuhanna kesimi ise yazılmış olan en bereketli, en görkemli kitaptır. İsa Mesih Yuhanna da tüm görkemiyle Tanrı ile aynı öz yapıya sahip olan Tanrı'nın ezeli sözü olarak tanıtılmaktadır. İncil'in Yuhanna kesimi iki amaç için yazılmıştır. 1. Siz İsa'nın Tanrı'nın belirlediği kurtarıcı olduğuna iman edesiniz ve ikinci olarak iman ederek sonsuz yaşama kavuşasınız. Bir Tanrı bilimci, Yuhanna parçası üzerindeki yorumunda Yuhanna göksel gizemlerin derinliklerinde dolaşır der. Yine başka bir yorumcu şöyle diyor, İncil'in Yuhanna kesimi Mesih'in ta yüreğine kadar saplanır. Gerçekten de Yuhanna özellikle inanlıların ruhsal anlamda büyümelerine yardımcı olmak amacıyla kaleme alınmıştır. Kilisenin ilk dönemlerinde yaşamış büyük Tanrı adamı Augustin, aynen bu noktaya değinerek şu açıklamada bulunmaktadır. Tek İncil'in dört müjde kesiminde, sahip olduğu ruhsal anlayış nedeniyle bir kartala benzetilen haberci Yuhanna, diğer üçüne kıyasla, yani Matta, Markos ve Luka'ya kıyasla çok daha yükseklere çıkmış ve bu yolla vermiş olduğu yüksek mesajlar aracılığıyla bizim yüreklerimizin de yükseklere çıkmasını amaçlamıştır. Bu nedenle Yuhanna müjdesine geldiğimiz zaman Yuhanna bizi İsa'nın doğumuna Betlehem'e götürmez. Çünkü o bizim inanlılar olarak ruhsal anlamda büyümemizi, gelişmemizi ister. Yuhanna bizi sonsuzluğun eşsiz koridorlarına sokar. Zamanının o büyük boşluğundan geçirerek aslında hiç de bir başlangıç olmayan bir başlangıca götürür. Başlangıçta söz vardı diyor Yuhanna 1:1'de. Bu kitabın amacı ve içeriği nedir? Yuhanna'nın bizzat kendisi şöyle diyor. İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok mucizeler yaptı. Ne var ki bunlar? İsa'nın Tanrı oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Görülüyor ki hem iman konusu hem de sonsuz yaşam güçlü bir biçimde vurgulanıyor. İsa ben insanlar yaşama hem de bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ve sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır dedi. Bununla birlikte kitabın ana amacı İsa'nın kim olduğunu açıklamaktır. İsa'ya söz, Mesih, Tanrı oğlu, insanoğlu ve daha birçok unvan verilir. İsa bu kitapta 109 kere Tanrı'dan baba diye söz eder. 23 kere de Tanrı'dan beni gönderen diye söz eder. İsa'nın babaya dönmesinden sonra inanlılara gönderilen kutsal ruhla ilgili öğreti de Yuhanna'da özellikle vurgulanmaktadır. Yuhanna'nın sonuna geldiğimizde de İsa Mesih'in çarmıha çakılışını, öldüğünü, ölümden dirildiğini, öğrencilerine gözüktüğünü, onlara yönergeler verdiğini okuyoruz. Yuhanna, yazılan İncil kesimlerinin en sonuncusudur ve İsa'dan sonra 100 yılı dolayında yazılmıştır. Yuhanna ile Tanrı sözü olan İncil, kutsal kitap tamamlanmıştır. Yuhanna'ya özetlersek değerli dostum, 1. bölüm 1'den 18'e kadar ayetlerde bir giriş veriliyor. 1. bölüm 19. ayetten 12. bölüme kadarki parçada İsa'nın dünyaya açıklanışı anlatılıyor. 13. bölümden 17. bölüm arasında İsa'nın öğrencilerine açıklanışı yer almaktadır. 18. bölümden 21. bölüme kadar olan kesimde de İsa'nın çarmıha gerilişi ve dirilişi anlatılıyor. Yeni Antlaşma'daki yani İncil'deki dört müjde kitabından biri olan Yuhanna parçasının kolaylıkla anlaşılabileceği düşünülür. Yuhanna parçası kolay bir İncil'dir. Sözünü sık sık duyarız değil mi? Yuhanna parçasında kullanılan dilin basit oluşu birçok kişiyi yanılgıya itmiştir. Yuhanna'nın orijinal metninde kullanılan Yunanca sözcükler genellikle bir ya da iki heceli sözcüklerdir. İsterseniz örnek için bir iki ayete bakabiliriz. Şu sözcüklerin ne kadar basit olduklarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Kendi halkına geldi. Yani İsa kendi halkına geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin tümüne Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Bunu Yuhanna 1. bölüm 11-12'de okuyoruz. Buradaki sözcüklerin kendileriyle herhangi bir sorunumuz yok. Ancak burada çok derin anlamlar taşıyan bir metinle karşı karşıya olduğumuzu söylemek istiyorum. Yine Yuhanna 14:20'deki şu basit sözleri ele alalım. Siz bende ve ben de sizde sözünün derinliklerinde yatan anlamını en derin düşünen Tanrı bilimciler ya da filozoflar bile açıklayamamışlardır. Siz bende sözü günahlı insanın İsa Mesih'e gelerek kurtuluş bulmasını simgeler. Ben sizde sözü de İsa Mesih'e iman eden bir insanın yaşamında o kişiyi kutsallaştırmak amacıyla İsa'nın çalışmasını simgeler. Bunların ötesinde bu sözlerin daha başka hangi anlamlara gelebileceği bugüne kadar hiç kimse tarafından açıklanamamıştır. Bizler bazen sözcüklerin anlamının ne olduğunu bildiğimiz için o tümcede söylenmek istenen şeyin ne olduğunu da bildiğimizi zannediyoruz. Sözcükler bakıldığında çok basit ama yan yana dizildiklerinde ortaya çıkan anlam çok derin olabilir. İncil'in Yuhanna parçasına geldiğimiz zaman Yuhanna bizi İsa'nın doğumuna Betlehem'e götürmez. Yuhanna bizi İsa'nın doğumuna Betlehem'e götürmüyor çünkü o bizim inanlılar olarak ruhsal anlamda büyümemizi, gelişmemizi ister. Yuhanna bizi sonsuzluğun sessiz koridorlarına sokar. Zamanının o büyük boşluğundan geçirerek aslında hiç de bir başlangıç olmayan bir başlangıca götürür. Başlangıçta söz vardı. Bazıları üzerinde yaşadığımız gezegenin 3 milyar yıl önce ortaya çıktığını söylerler ya da 5 milyar. Bence bunun çok daha ötesine de gidebilir. Peki Tanrı o ezelde, başlangıç dediğimiz o dönemlerde ne işler yapıyordu? Bence o çok büyük ve çok sayıda işlerle meşguldü ve şimdi hepsi onun için geride kaldılar. Bu nedenle başlangıçta sözünü duyduğumuz zaman aklımızın alabildiği ölçüde geriye, geçmişe gitmeye çalışalım ve bu öncesizliğin içerisinde Tanrı'nın sözü olan İsa Mesih'le karşılaşırız o zaman. Evet, başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve Tanrı'na ise söz oydu diyor Yuhanna 1:1'de. Ve sonra yine milyonlarca yıl ilerleyerek günümüze doğru yola çıkalım. O zaman ne göreceksiniz? Tanrı her şeyi onun aracılığıyla oluşturdu ve olanlardan hiçbiri onsuz olmadı diyor Yuhanna 1:3'te. Ve Yuhanna 1. bölümün 14. ayetine geldiğinde yeni bir adım atarak bu sözün başka bir boyut kazandığını söyler. Söz beden oldu, kayra ve gerçekle dolu olarak aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen biricik oğlun yüceliği olarak gördük. Luka'nın hitap ettiği Yunan felsefesi ve filozofları bu noktada durup şöyle diyeceklerdi. Biz seninle ancak buraya kadar gelebiliriz, artık senin ardınca gidemeyiz. Ama Yuhanna Yunanlılara hitaben yazmıyordu ve daha da ileri giderek şöyle dedi. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. Onu babanın bağrında bulunan ve kendisi Tanrı olan biricik oğul tanıttı. Yuhanna 1.18. Yuhanna burada onu biricik oğul olarak tanıttı derken, bunu oğul baba Tanrı'yı insanların onun görebileceği ve tanıyabileceği bir yere getirdi anlamında söylemiştir. Sonsuzluktan çıkıp gelen ve hiçbir başlangıcı olmayan bu adam oğul olan İsa Mesih'tir. Kendisi bir doktor olan Luka, İsa Mesih'e mikroskopla bakar gibi bakmıştır. Yuhanna'nın yöntemi tamamen farklı bir yöntem ise de, o da Luka'nın vardığı aynı sonuca varmıştır. Yuhanna'nın metoduna hiçbir zaman bilimsel denemez. İsa Mesih bilgisine kavuşmuş ve ona iman etmiş bir imanlının, İsa'nın bakire bir kızdan dünyaya geldiği konusuna geri dönmesine hiç ihtiyacı yoktur. Çünkü bu kişi İsa'nın bakire bir kızdan doğduğuna zaten inanmaktadır. Bu nedenle bu kişi İncil'de Yuhanna parçasını okumaya ve incelemeye başladığı zaman bundan çok büyük bir tat ve anlatılması çok zor bir sevinç duyar. Öte yandan iman etmemiş insanların da bu aynı tat ve sevince sahip olmalarını arzular. Evet, İsa'yı insanlara tanıtma çalışmalarının çoğunda diğer üçünden çok Yuhanna'dan alıntılar yapılır. Peki, Mesih imanlıları bu Yuhanna parçasını basit bir İncil olarak mı değerlendiriyorlar? İncil'in Yuhanna kesimi basit midir? Hayır. Yuhanna, değerli dostum, derin bir müjde yazısıdır. Daha çok Mesih'e iman etmiş insanlar içindir. İncil'de Yuhanna, Mesih inanlılarının ruhsal büyümelerine çok büyük katkılarda bulunan bir kitaptır. Evet, unutmayalım. İncil'in Yuhanna kesimi en başta Mesih İsa'ya iman eden kimseler içindir. Örneğin 13. bölümden 17. bölüme kadar geçen kesime geldiğimizde bu bölümler sadece imanlılar içindir. Hatta oraya sadece imanlılar içindir. Diğerleri dışarıya lafasını asabilirsiniz. Bu kesimin İsa Mesih imanlısı olmayan birisi için herhangi bir anlama gelebileceğini zannetmiyorum. İsa Mesih kendisine ait olan öğrencilerini yukarı oda dedikleri bir yerde bir araya getirmiş ve ruhta büyüyüp gelişmeleri için onlara derin bazı ruhsal gerçekleri açıklamıştır. Bu açıklamaları Yuhanna dışındaki diğer üçü kayıtlarına geçirmemişlerdir. Neden? Çünkü bunlar İsa Mesih'in dünyanın kurtarıcısı olduğunu ilan eden müjdecilerdirler. Yuhanna da İsa'nın kurtarıcı olduğunu duyuran bir müjdeci değil midir diye bir soru sorabilirsiniz. Doğru, Yuhanna da bir müjdecidir ama Yuhanna diğer üçüne kıyasla, yani Matta, Markos ve Luka'ya kıyasla yazılarını daha çok imanlıların ruhta büyümelerine yönelik yazmıştır. Yuhanna İsa'yı ölümden dirildikten sonraki haliyle diğer üçüne kıyasla daha çok anlatır. Gerçeği söylemek gerekirse Matta, Markos ve Luka'nın üçünün dirilenmesiyle ilgili yazdıkları Yuhanna'nın yazdıklarından daha azdır. Elçi Pavlos da Mesih'i bedende tanıdığımız halde onu artık o şekilde değil ama bundan böyle ölümden dirilmiş olan Mesih'i tanıdığımızı söylemektedir. İşte bu nedenle Yuhanna İsa'nın ölümden dirildikten sonraki görünüşlerini kayda geçirerek bize bunlardan 7 tanesini anlatmıştır. Birincisi, oldukça dramatik olan İsa'nın Mecdeneli Meryem'e görünmesidir. İkinci olarak ise yukarı odada öğrencilerine, içlerinde Thomas yokken görünmüştür. Üçüncü görünüşü de yine yukarı odada öğrencilerine ama bu kez Thomas'ın da aralarında olduğu bir zamanda olmuştur. İsa'nın bu üçüncü görünüşü Yuhanna 20. bölümünde kayıtlıdır. Daha sonra İsa'yı Galile Gölü'nün kıyısında öğrencilerine görünürken görüyoruz. İsa'nın öğrencilerinden bazıları gölde balık tutarken İsa onlara kıyıdan seslenerek "Balığınız var mı?" diye sormuştu. İsa bu aynı soruyu bir gün bize de soracaktır. "Son zamanlarda hiç balık tuttunuz mu?" diye. Tabi balıkları onun gösterdiği şekilde tutmamız gerekecektir. Yoksa kendi başımıza onları tutamayız. Ve sonra İsa onlara kahvaltı hazırlamıştı. Keşke ben de orada öğrencilerin arasında bulunup İsa'nın hazırladığı o kahvaltıda bulunabilseydim. Aslında üzülmemize hiç gerek yok. Çünkü İsa Mesih bizi bugün de sabah olsun, öğlen olsun ya da akşam olsun her zaman ruhsal anlamda doyurmak ve beslemek istemektedir. Sonra İsa Petrus'a dönerek Simon beni seviyor musun diye sordu. İsa bir kimsenin kendisine hizmet edebilmesi için yüksek İncil okullarından, ilahiyat fakültelerinden mezun olması şartını koşmamıştır. O sadece beni seviyor musun diye sormaktadır. Rabbimizin aradığı koşullardan bir tanesi budur. Beni yanlış anlamayın. Eğer onu seviyorsanız, ona daha iyi hizmet edebilmek için gerekli eğitimi almak isteyeceksiniz. Bu sizin en doğal hakkınızdır. Ama her şeyden önce o sizin onu sevip sevmediğinizi öğrenmek istemektedir. Bugün çok sayıda insanın İsa'ya hizmet etmemelerinin nedeni İsa'yı sevmemeleridir. Ve sonra İsa Petrus'a ne tür bir ölümle öldürüleceğini anlattı. Yuhanna'ya böyle bir şey söylemedi. Yuhanna daha uzun seneler yaşayacak ve ileride bir günde kendi adıyla bildiğimiz İncil'i, 1, 2 ve 3. Yuhanna mektuplarını ve vahiy kitabını yazacaktı. Elçi Yuhanna, Rab İsa Mesih'in diriliş sonrası görünmelerinden 7 tanesini kayda geçirmiştir ve bunların hepsi inanlılar içindir. Bugün bile bu yazılanlar bize ruhsal anlamda bereket olmaya devam etmektedirler. İsa Mesih'in dünyaya geldiği dönemlerde putperest dünyada büyük çapta bir beklenti yaşanıyordu. Bu çok garip bir şeydi. Stenios şu gözlemde bulunur. O dönemde bir dünya yöneticisinin İsrail'in Yahuda bölgesinde ortaya çıkacağı şeklinde kökü çok eski ve ne olduğu bilinen bir beklenti tüm Doğu dünyasında alabildiğine yayılmıştı. Tarihçi Tacitus da benzer bir açıklamada bulunur. Tarihçi Schlegel'de Çin'e doğru seyahat eden Budist misyonerlerin İsa'dan sonra 3 yılında Mesih'i aramak için yola koyulan bazı yıldız bilimcilerle karşılaştıklarını yazar. Gerçekte o dönemlerde Mesih'in yeryüzüne gelebileceği konusunda tüm dünyada büyük bir beklenti bulunmaktaydı. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede diye soran yıldız bilimciler Yeruşalim'e ta doğu ülkelerinden geçip gelmişlerdi. İlginç olan şudur ki İncil'in Yuhanna kesimi inanlının ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak için yazılmış olmakla birlikte bir o kadar da doğu kafasına, düşüncesine hitap eder bir şekilde yazılmıştır. Nedir doğu düşüncesi? Mısır, Anadolu, Orta Doğu, İran, Hindistan, Çin ve Orta Asya'da yaşayan insanların ortaklaşa sahip oldukları yaşam felsefesi. Dünyanın bu kesimlerinde yaşayan insanlar, Batı ülkelerinde yaşayan insanlardan çok farklı bir yaşam felsefesine ve görüşe sahiptirler. İşte Yuhanna değerli dostum, eserini bu felsefeye göre yaşayan insanlara yönelik olarak yazmıştır. Rab-i Samesi Yuhanna da ben yaşam ekmeğiyim, ben dünyanın ışığıyım, yaşam gerçek ve yol benim demiştir. Doğu dünyası bugün olduğu gibi o günlerde de amaçsız, rezil bir durumdaydı ve kendilerini yok ediyordu. Yuhanna şöyledir. İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok mucizeler yaptı. Ne var ki bunlar? İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Onların her şeyden çok ihtiyaç duydukları şey yaşamdı. Bugün de dünyanın en temel ihtiyacı din ve şeriat kuralları değil ama yaşamdır. İncil'den Yuhanna'nın bu görkemli mesajını incelemeye başlamadan önce bu Yuhanna kesimiyle ilgili çok belirgin bazı özelliklere kısaca değineyim. İncil kitabının ilk 3 kesimini oluşturan müjde kitaplarına benzer açılardan yazdıkları için sinoptik müjde yazıları adı verilir. 4. müjde olan Yuhanna ise yapısal açıdan bu üçünden farklıdır. 1. Matte ile Markos ağırlıkla İsa Mesih'in mucizeleri üzerinde durmaktadırlar. Luka dikkatleri İsa'nın verdiği benzetmelere çeker. Yuhanna'da bunların hiçbiri bulunmaz. 2. Yuhanna müjdesinde anlatılan mucizeler belirti ya da alamet sözüyle anlatılırken ve belirli bazı temel ruhsal gerçekleri anlatmak için özenle seçilmişlerdir. Örneğin 5 somun ekmek ve 2 parça balıkla 5000 kişinin doyurulduğu mucize olayının hemen sonrasında İsa'nın yaşam ekmeği benim sözüyle karşılaşıyoruz. Yuhanna müjdesinde toplam olarak 11 tane mucize yani belirti anlatılır. 3. Yuhanna müjdesinde hiçbir benzetme, mesel göremezsiniz. Her ne kadar mesel ya da örnek sözcüğü Yuhanna'da bir kere geçse de bu sözcük Yunanca'daki düzenli sözcük olan parabole sözcüğü değil ama paroimia sözcüğüdür. Bu sözcük Türkçe'ye hiçbir zaman mesel ya da benzetme olarak çevrilmemelidir. İsa'nın Yuhanna 10. bölüm 6. ayette anlattığı şey bir benzetme değil, bir tür söyleşidir. Yuhanna dikkate değer bir özellik olarak olayları kronolojik bir sırayla anlatır. Yani anlatılan olaylar tarihsel bir sırayla anlatılırlar. Bu sıralamayı izlediğinizde İsa Mesih'in halka yönelik 3 yıllık hizmetini her yönüyle daha belirgin bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Örneğin Yuhanna 1.29'da ve 1.35'te ertesi gün terimleri geçer. Yuhanna İncil'inde sadece mantıksal bir açıklamada bulunmaz. Ama aynı zamanda olayların gelişimini tarihsel süreçleri içerisinde bildirir. Öte yandan yine dikkatleri yer ve şehirlere çeker. Örneğin Şeria Nehri'nin ötesinde bulunan Beytanya, Galile'nin Kana köyü. İsa'nın Tanrı özünden oluşu bu İncil'in temelini oluşturur. Bununla birlikte İsa'nın insan yönü de gözden kaçmamıştır. Örneğin İsa'nın Samirya'nın Sihar kasabasının yakınlarından geçerken yorulup bir kuyu başında dinlenmek için oturduğunu anlatan İncil kayıtları sadece Yuhanna'dadır. İsa'nın insan yönünü bundan daha belirgin bir şekilde göstermeye bilmem gerek var mı? İncil'de İsa'nın Lazar'ın mezarının başında ağladığı yine Yuhanna müjdesinde bulunmaktadır. Yuhanna müjdesinde İsa adı, Mesih'in adı hemen hemen hiç geçmeksizin geniş bir şekilde kullanılmıştır. İsa'nın Tanrı'nın özünden oluşu daha çok Mesih unvanında bulunduğu halde burada daha çok İsa adının kullanılmış olması Tanrı sözünün insan bedeni almış olması nedeniyledir. Yuhanna müjdesi büyük bir hareketlilik içerisindedir. Örneğin Yuhanna 16.28'de şu sözler yazılıdır. Ben babadan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp babaya dönüyorum. Tanrı sözü insan bedenine bürünüp yeryüzünde aramızda yaşamıştır. Yuhanna'da verilmek istenen mesaj kısaca budur değerli dostum.